Zorba, Nikos Kazantzakis, 5. kaset, 2. yüz. Ağrıları var kara talihli kadının. O ne öksürük öyle, bütün han sarsılıyor. Ne eşek öksürüğü be, kıh kıh, köy sallanıyor. Sus diye bağırdım, onun hakkında öyle konuşamazsın. Ve bir parça kağıt alıp yazdım. Koş bu mektubu doktora götür. Doktorun kısrağına bindiğini gözlerini görmeden geri dönme. Duydun mu marş? O küçük mektubu kapıp kuşağının içine soktu. Bayır yukarı yollandı. Zorba kalkmıştı. Konuşmadan acele giyindi. Bekle ben de geliyorum dedim. Yetişmeliyim dedi ve beni beklemeden köyün yolunu tuttu. Biraz sonra ben de köye yollandım. Dulun bahçesi bomboştu. Mimitos dayak yemiş bir köpek gibi büzülmüş, kızgın bir hale dışarıda oturuyordu. Zayıflamış, gözleri çukurlarının içine gömülmüştü, yanıyordu. Döndü, gözü bana takıldı, bir taş kaptı. Özlemle bahçeye bakıp sordum. Ne yapıyorsun burada Mimitos? Boynumda sıcak ve kuvvetli iki kol hissediyordum. Limon çiçeği ve defne yağı kokusu. Konuşamıyorduk. Akşamın alacakaranlığında simsiyah, ateşli yağmur damlalarını andıran gözlerini görüyordum. Ceviz kabuğuyla ovulmuş, keskin, bembeyaz dişleri parlıyordu. Mimitos beni azarladı. Ne soruyorsun? Haydi çek git işine. Bir sigara ister misin? Bıraktım. Hepiniz alçak heriflersiniz. Hepiniz, hepiniz, hepiniz. Sözcükleri arıyormuş da bulamıyormuş gibi heyecanla durdu. Sonra alçak herifler, namussuzlar, yalancılar, katiller. Aradığı sözcüğü bulmuş gibi ayağa fırladı. Küçük avuçlarını birbirine vurdu ve çığlık atarcasına katiller, katiller, katiller dedi ve bir gülmedir tutturdu. İçim burkuldu. Hakkın var Mimitos, hakkın var diye mırıldanarak hızlı adımlarla oradan uzaklaştım. Köyün giriş yerinde sopası dayanıp eğilmiş, ilkbahar çimenleri üzerinde birbirini kovalayan iki sarı kelebeği dikkatle izlemekte olan ihtiyar Anagnosti'yi gördüm. Artık ihtiyarlayıp kendisini kadınlar, tarla ve çocukların kaygısı ile ilgilendirmediği için dünyaya bakacak zamanı vardı. Toprak üzerine gölgemi görüp başını kaldırdı. Hayrola, sabah sabah nereye böyle? Yüzümdeki kaygıyı anlamış olmalı ki karşılık beklemeden çabuk bir şeyler yap oğlum dedi. Onu canlı bulup bulamayacağını bilemem. Hey talihsiz kadın hey! En yakın iş arkadaşı olan çok kullanılmış geniş yatağı küçük odanın ortasına çekilmişti, odayı dolduruyordu. Yeşil frakı, sarı takkesi, yuvarlak hain bakışıyla sadık sırdaşı papağan düşünceli ve üzgün bir halde ona doğru eğilmişti. Hanımının aşağıda yatıp inleyişine bakıyor, işitmek için insan biçimli başını yana doğru eğiyordu. Hayır hayır, o çok bilinen sevdalı, hıçkırıklı iç çekişleri, dişi güvercinin nazik gürültüleri, gıdıklamaları değildi bunlar. Hanımının alnından öyle buram buram akan soğuk terle şakaklarına yapışmış olan keçeleşmiş, yıkanmamış, taranmamış saçlarını ve yatakta bu ağır kıvranmaları papağan ilk kez görüyor ve üzülüyordu. Canavaro, canavaro diye bağırmak istiyordu ama sesi gırtlağında kısılıp kalıyordu. Kara talihli hanımı da inliyor, sarkık etli, solmuş kolları, çarşafları kaldırıp indiriyor, boğuluyordu kadıncağız. Boyaları dökülmüş, aptallaşmıştı. Ekşi ter ve çürümeye başlamış et kokuyordu. Biçimsiz yan basılmış küçük kundalaları yatağın kenarından çıkıyor, onları gördükçe insanın yüreği burkuluyordu. Bu kunduralar insanı sahibinden çok daha kederlendiriyordu. Hastalığın başucuna oturmuş olan zorba iki kunduraya bakıyor, gözlerini ondan ayıramıyordu. Ağlamamak için dudaklarını sıkmaktaydı. İçeri girip zorbanın arkasında durdum ama o beni işitmedi. Zavallı kadın boğuluyor, soluk almak için sarsılıyordu. Zorba ona hava sağlamak için çivide asılı bezden yapma çiçekleri olan bir şapkayı yakaladı. Önünde ıslak kömür varmış da yansınlar diye yerliyormuş gibi hızla ve beceriksizcesine sallamaya başladı. Kadın korkuyla gözlerini açtı, çevresine bakındı, dünya donuklaşmıştı, kimseyi ayırt edemiyordu. Gül kırmızısı şapkasıyla zorbayı bile. Çevresi karanlıktı, yerden mavi buharlar yükseliyor, biçim değiştiriyordu. Bazen kahkahalar atan ağızlar, bazen yaklaşan tırnaklı ayaklar, bazen siyah kanatlar biçimine giriyordu. Zavallı kadın gözyaşlarından salya ve terden lekelenmiş kirli yastığa tırnaklarını batırdı. Büyük bir çığlık attı. Ölmek istemiyorum, istemiyorum. Ama köyün iki ağıtçısı kokusunu çoktan almış, damlamışlardı bile. Odanın içine kaydılar, sırtlarını duvara dayayıp yere oturdular. Papağan yuvarlak gözüyle baktı, kızdı, boynunu uzatıp bağırdı. Kanav. Zorba cinleri başına toplanmış gibi kocaman elini kafesin üstüne uzattı ve papağan büzülüverdi. Umutsuz boğuk çığlık yeniden duyuldu. Bıyıkları terlememiş, vücutları güneşte yanmış iki delikanlı kapıda göründü. Hastaya iyice baktılar ve sevinçle işaretleşerek kayboldular. Birdenbire avluda kokmuş tavuk ve kanat sesleri duyuldu. Birisi onları tutmak için kovalıyordu sanki. Birinci ağaççı ihtiyar Malametina arkadaşına döndü. Gördün mü onları Lenyo teyze, gördün mü? Acele ediyor, kudurmuşlar. Şimdi tavukları kesip etlerini kemiklerinden ayıracaklar. Köyün bütün serserileri avluya toplandı. Neredeyse yağmaya başlayacaklar. Sonra ölmek üzere olan kadını yatağına döndü ve içten gelen bir sesle mırıldandı. Elini çabuk tut da öl dostum. Çabuk öl ki biz de yetişip bir şeyler yiyelim. Lenya teyze dişsiz ağzını büzerek, sana hakça doğru olanı söyleyeyim mi dedi. Sana Tanrı'nın gerçeğini söyleyeyim mi? Kiram mamalet Hasan benim. İyi ediyorlar. Rahmetlik anam bana bir şey yiyeceksen, kapacaksan, bir şeye sahip olacaksan çalacaksın diye öğüt verirdi. Ağıtlarımızı bir an önce yakalım da birer avuç pirinç, biraz şeker, bir tane de tencere kapalım. Sonra da anasına hayır dua ederiz. Çocukları, köpekleri filan yoktu. Tavuklarla ada tavşanlarını kim yiyecek, şarabını kim içecek? Taraklarının, karamelalarının mirasına kim konacak? Ne diyeyim sana? Kiram Malametyan, Tanrı beni bağışlasın ama içimden saldırıp ne olursa olsun kapasım geliyor. Kiram Malametya arkadaşının kolunu yakalayıp dur be, Tanrı'dan korkmaz dedi. Acele etme, ben de aklımdan aynı şeyleri geçiriyorum. Ama dur önce canı çıksın hele. O sırada zavallı Madame Hortense acele acele yastığının altını yokluyor, bir şey arıyordu. Tehlikeyi sezer sezmez sandığından beyaz parlak kemikten yapılmış bir İsa'yı bulup çıkarmış, yastığının altına saklamıştı. Sandığının dibinde yırtık iç gömlekleri ve kadife paçavraların arasında yıllardır onu unutmuştu. Sanki İsa yalnızca ağır hasta olunduğu zaman alınan bir ilaçmış da yaşadığımız iyi günler gördüğümüz, yiyip içtiğimiz, öpüştüğümüz zaman gereği olmazmış gibi. Yokluyor yokluyor kemikler yapılmış İsa'yı buldu ve nemli sarkık göğsünün üzerine yapıştırdı. Sevdalı bir tutkuyla İsa'cığım, İsa'cığım diye mırıldanıyor ve son aşığını sıkarak öpüyordu. Söylediği şefkat ve tutku dolu sözler yarı Fransızca yarı Grekçeydi, yalnız birbirine karışmaktaydı. Papağan da hanımının ses tonundaki değişmeyi anlamıştı. Geçmiş sabahlamaları hatırladı ve sevinçli bir halde yukarı doğru dikildi. Güneşi çağıran horoz gibi kısık bir sesle öttü. Canavaro, Canavaro. Zorba bu kez onun sesini kesmek için bir hareket yapmadı. Ağlayan, çarmıha gerilmiş Tanrı'yı öpen kadını ve bu cansız eriyip bitmiş yüz üzerinde dayanılmaz bir tatlılığın dökülüşünü sevgiyle seyrediyordu. Kapı açıldı. İhtiyar Anagnosti takkesi elinde ayaklarının ucuna basa basa içeri girdi. Hastaya yaklaştı. Eğilip ıstavroz çıkardı. Beni bağışlama adam dedi. Bağışla beni. Tanrı da seni bağışlasın. Ağzımdan ara sıra ağır bir ses çıkmışsa insanız, bağışla beni. Şimdi adam uzanmış, anlatılmaz bir mutluluğa dalmıştı. İhtiyar Anagnosti'yi işitmedi bile. Bütün acıları, kahrolasıca ihtiyarlığı, fakirlikleri, çöküşü, ıssız eşiğinde oturup önemsiz namuslu bir kadın gibi pamuk ipliğiyle köylü çorapları ördüğü o acı dolu akşamları yok olmuştu artık. Dizlerinin üstünde dört büyük devleti oynatan ve kendisini dört büyük donanmanın selamladığı bu çapkın, bu zarif Parisli kadın. Bembeyaz bir deniz, köpüklü dalgalar, demirden yapılmış yüzen kaleler raks ediyor, çeşitli bandıralar direklerde dalgalanıyor, ızgarada pişen keklikler ve barbunlar kokuyor, buzlu meyveler yontma kristallerin içinde geliyor ve şampanyanın tapası zırhlının demir tavanlarına kadar fırlıyor. Siyah, kumral, kır, sapsarı sakallar, kolonya, menekşe, misk ve amberden oluşan dört türlü koku, demir kameranın kapıları kapanıyor, ağır perdeler iniyor, elektrikler yanıyor, Madame Hortense gözlerini yumuyor. Sevdalarla dolu bütün o hayat, acılarla dolu bütün o hayat, ah yüce Tanrım, yoksa bir saniyelik bir şey miydi? Dizden dize geçiyor, ipek işlemeli ceketlere sarılıyor, parmaklarını parfümlü sık sakalların içine gömüyor, adlarını kendisi de papağanı da hatırlamıyor artık, yalnız Canavaro. En hovardaları Canavaro'ydu çünkü. Papağan yalnız onun adını söyleyebiliyordu. Öbürleri karışık ve güçtü. Onun için kayboldular. Madame Hortense derin derin içini çekti ve çarmıha gerilmiş İsa'yı sıkı sıkıya tutkuyla bağrına bastı sayıklayarak. Canavaro'm dedi. Canavaro'm diye mırıldanıyor ve onu gevşek terli göğsünde sıkıyordu. Lanyo teyze mırıldandı. Artık kendini kaybetmeye başladı. Meleğini görüp korkmuş olmalı. Çemberlerimizi çözerek yaklaşalım. Kira Malametya, Allah'tan korkmuyor musun kadın dedi. Kadına diriyken mi ağıt yakacağız? Lanyo teyze boğuk bir sesle bağırdı. Ebre Kira Malametya, sandıklarıyla elbiselerini, dükkanın önündeki mallarını, bahçedeki tavuklarıyla ada tavşanlarını görmüyor musun da oturmuş bana canının çıkmasından den vuruyorsun. Kapının elinde kalıyor. Bunları söyledikten sonra ayağa kalktı. Öteki de telaşlı bir halde onu izledi. Siyah çemberlerini çözdüler, azalmış beyaz saçlarını açtılar ve karyolanın demirlerine yapıştılar. İlk olarak Lanyo teyze insanın tüylerini ürperten ince bir sesle sinyali verdi. İyi, zorba fırladı, iki koca karıyı saçlarından yakalayıp yere itti. Patlayın pis saksanlar diye bağırdı. Daha yaşıyor ulan. Hay şeytan alsın sizi be. Kira Malametya yeniden çemberini bağlarken kart alık dedi. Bu yabanın herifi de ne cehennemden gelip karşımıza çıktı be. Madame Hortense çok çekmiş, gün görmüş o büyüleyici kadın yatağının yanından gelen tiz çığlığı duydu. O tatlı görüntüsü soldu, amiral gemisi battı, yemekler, şampanyalar, parfümlü sakallar yok oldu ve dünyanın bir ucundaki bu pis yatakta yeniden ölümün eline düştü. Kaçıp kurtulmak istiyormuş gibi kalkmaya çalıştı ama yine düştü. Yavaş ve hüzün verici bir sesle yine bağırdı. Ölmek istemiyorum, istemiyorum. Zorba ona doğru eğildi, kocaman nasırlı eliyle Kenan alnına dokundu. Alnına yapışmış saçlarını kaldırdı ve kuş gözleri sulandı. Sus, sus Kiram diye mırıldandı. Ben buradayım. Ben Zorba, korkma. Ve yine kocaman bir deniz kelebeği gibi o görüntü yine geri döndü. Bütün karyolayı kapladı. Ölümü yakın olan kadın Zorba'nın kocaman elini yakaladı. Yavaşça kolunu uzatıp eğik boynuna sardı. Dudakları kıpırdadı. Kanavarom, oh kanavarom. Kemikten yapılmış İsa yastıktan yuvarlanıp yere düştü ve parçalandı. Avluda bir erkek sesi duyuldu. Tavuğu koyulan su kaynadı. Zorba Madame Hortense'ın kolunu boynundan yavaşça ayırdı, kalktı, benzi sapsarıydı. Gözlerini elinin tersiyle sildi. Hastaya baktı ama bir şey seçemedi, göremiyordu. Gözlerini bir daha sildi. O zaman kadının şişmiş bacaklarının yardım bekleyen kıpırdanışlarını ve ağzının yılgınlık içinde büzüldüğünü gördü. 2-3 kere irkildi. Çarşaflar yere düştü. Yarı çıplak ter içinde şişmiş ve sarımtırak yeşil bir renk almış olan bedeni göründü. Kesilen tavuk gibi ince keskin bir ses çıkardı. Sonra ardına kadar açık, korku dolu cam gözleriyle kıpırtısız kaldı. Papağan kafesin alt katına atladı. Tellere tutundu, baktı ve Zorba'nın koca elini uzatarak hafif hafif anlatılması güç bir sevgiyle hanımının gözlerini kapadığını gördü. Ağıtçı karılar yatağa saldırarak bir çığlık attılar. Elinizi tez tutun be çocuklar, kıkırdadı işte. Çığlığı bastılar. Gövdelerinin üst kısmını öne arkaya sallıyor, yumruklarını sıkıp göğüslerine vuruyorlardı. Bu hüzünlü salınışlarının tek düzeliği içinde yavaş yavaş başları dönüyor, çok eski acılarla zehirleniyor, kalplerinin kabuğu kırılıp içinden ağıt çıkıyordu. Sana yerde yatak sermek gerekmezdi, yakışmazdı. Zorba avluya çıktı. Ağlayası gelmiş olduğunu hatırlıyorum. Ağlamaktan utanmam. Hayır, ama erkeklerin önünde. Erkeğiz, aynı sınıftanız, ayıp değildir. Ama kadınların önünde her zaman yürekli kalmak gerek. Biz de ağlamaya başlarsak o zavallılar ne yapsın? Dünya yıkılır sonra. Ölüyü şarapla yıkadılar. Kefenci kadın sandığı açtı, temiz elbise çıkardı. Madam'ın üstünü değiştirdi, eline geçirdiği bir şişe kolonyayı da üstüne döktü. Yakın bahçelerden leş sinekleri gelerek ölünün burun deliklerine, göz çukurlarına ve dudaklarının kenarlarına yumurtalarını bıraktılar. Artık akşam olmaya başlamıştı. Batı yakasında gökyüzü çok hoş bir görünüme bürünmüş, koyu bir menekşe rengi almıştı. Üstünde altın oyalı, kırmızı, kabarık küçük bulutlar akşam ışığında yavaş yavaş yüzüyor, durmadan biçim değiştiriyorlardı. Bazen gemi, bazen kuğu, bazen de didiklenmiş ipek ve pamuktan düşsel canavarlar oluşturuyorlardı. Avludaki kamışların arasından uzaktaki fırtınalı denizin kıpırdanışları görünüyordu. İyi beslenmiş iki karga bir incir ağacından uçup avlunun taşları üzerinde gezindiler. Zorba kızdı, bir taş alıp onları kovaladı. Avlunun öte ucunda köyün serserileri katmerli bir eğlence kurmuşlardı. Mutfağın büyük masasını dışarı çıkarmışlar. Arayıp ekmek, çatal, kaşık bulmuşlar. Kilerden bir damacana şarap getirmişler. 3 tavuk kaynatmışlar. Şimdi sevinçli bir halde ve oburlukla bardaklarını tokuşturarak yiyor içiyorlardı. Tanrı bağışlasın onu. Bütün yaptıkları da tuzla buz olsun. Bütün sevgilileri de melek olup ruhunu alsın be çocuklar. Manola kas. İhtiyar Zorba'ya bakın ulan dedi. Karga avına çıkmış. Dul kaldı zavallı. Çağıralım da rahmetliden bir tane içsin. Hey kaptan Zorba, hey hemşerim. Zorba döndü. Donanmış bir sofra, dumanı tüten pişmiş tavuklar ve dolu şarap bardakları gördü. Ve güçlü, güneşte yanmış, başları mendille sarılı, umursamazlık ve gençlikten oluşmuş delikanlılar. Kendi kendine, Zorba, dayan Zorba diye mırıldandı. Burada göreyim seni. Yaklaştı, 1-2-3 bardak şarabı birer dikişte içti. Bir tavuk bacağı yedi, kendisiyle konuşuyorlardı ama o karşılık vermiyor. Hızlı hızlı, oburca konuşmadan lokmaları birer yudumda, içkiyi bir solukta atarak yutuyordu. Sırtını ihtiyar dostunun hareketsiz yattığı odaya çevirmiş, açık pencereden duyulan ağıtı dinlemekteydi. Acıklı Ezgi ara sıra duruyor, kavgaya benzer konuşmalar, dolapların açılıp kapanması ve kavga ediliyormuş gibi hızlı ama ağır ayak sesleri geliyor. Sonra ağıt yine tek telden umutsuz ve arı vızıltısı gibi tatlı tatlı duyuluyordu. Ağıtçı karılar ölü odasında koşuyorlar, ağıt yakıyorlar ve hırsla ortalığı karıştırıyorlardı. Küçük bir dolabı açıp 5-6 küçük kaşık, biraz şeker, ufak bir teneke kutu içinde kahve ve kuru lokum buldular. Lenya teyze atılıp kahve ile lokumları kaptı. İhtiyar Malametya da şekerlerle kaşıkları aldı. Saldırıp iki de lokum kaparak ağzına tıktı. Artık ağıt lokumların arkasında hıçkırıklı ve boğuk bir halde duyuluyordu. Çiçekler üzerine elmalar kucağına dökülsün. İki koca karı odaya dalıp sandığa sarıldılar. Ellerini sokarak birkaç mendil, 2-3 peçete, 3 çorap, bir çorap bağı yakaladılar. Bunları koyunlarına sakladıktan sonra ölüyü dönüp istavroz çıkardılar. Kira Malametya koca karıların sandığı kucakladıklarını görünce kudurdu. Lenya teyze bağırdı. Sen ağıtı söyle kız, ben geliyorum. ve o da kafasıyla birlikte sandığın içine gömüldü. Yırtılmış atlas parçaları, mor renkte boyası kaçmış bir rob, çok eski kırmızı renkte sandallar, kırık bir yelpaze, yeni kırmızı bir şemsiye, dipte üç köşeli eski bir amiral şapkası. Bu şapkayı kendisine evvel zamanı içinde hediye etmişlerdi. Yalnızken aynanın önünde ciddi düşünceli bir halde bunu giyer selam verirdi. Birisi kapıya yaklaştı. Koca karılar çekildi. Lenya teyze yine ölü karyolasına tutundu. Göğsünü dövüp bağırmaya başladı. Kırmızı karanfiller boynunda olsun. Zorba içeri girdi. Sakin, rahat, sapsarı kesilmiş, her yanı sinek dolu, elleri kavuşmuş ve kadife kurdeleri hala boynunda yatan ölü kadına baktı. Bir parça toprak diye düşündü. Acıkan, gülen ve sarılan bir parça toprak, ağlayan bir top çamur. Peki ya şimdi? Hangi şeytan bizi dünyaya getiriyor ve hangi şeytan alıyor böyle? Yere tükürüp oturdu. Artık yiyip içmiş, kuvvetlenmişti. Dışarıda bahçede gençler horayı kurmuştu bile. Lir ustası Fanarius geldi. Masayı, gaz tenekelerini, tekmeyi, çamaşır küfesini kenara çekip yer açtılar. Oyun başladı. Eşraf geldi. Geniş beyaz gömleği, uzun kancalı sopasıyla, Barba Anagnosti, yuvarlak ve üstü başı yağlı Kodomanolis, kuşağına sokulmuş kalın bakır bir divit ve kulağına takılmış yeşil bir kalemli öğretmen. İhtiyar Mavrondonis yoktu. Yasalardan kaçıp dağlara çıkmıştı. Baba Anagnosti elini kaldırarak, "Hoş bulduk be çocuklar," dedi. "İyi eğlenceler. Yiyip içiyorsunuz. Tanrı'nın rahmeti üstünüze olsun ama bağırmayın. Ayıptır. Ölü duyar. Duyar be çocuklar." Kodomanolis açıklamada bulundu. Merhumenin malını saptayıp köyün fakirlerine dağıtmak için geldik. Yediğinizi yediniz, içtiğinizi içtiniz, yeter. Saldırıp yağma edelim demeyesiniz zavallıcıklar. Yoksa bakın, üç eşrafın arkasından saçları dağınık, çıplak ayaklı ve çullar içinde 10 kadar kadın çıka geldi. Her birinin ya koltuk altında bir çuval ya da sırtında bir küfe vardı. Sesleri çıkmadan hırsızlamacasına ve adım adım yaklaşıyorlardı. Baba Anagnosti döndü, onları görünce kızdı. "Eh be çingene karılar," diye bağırdı. "Geriye ne o, yoksa yağmaya mı geldiniz? Her şeyi burada birer birer kağıda yazacağız. Sonra gerektiği biçimde ve hakça fakirlere dağıtacağız. Geri diyorum size, sopamı kaldırmayayım." Öğretmen kuşağından uzun bakır diviti çıkardı. Kalın bir yaprak kağıt açtı ve yazma işine ortadan başlamak üzere küçük dükkana baktı. O anda korkunç bir gürültü duyuldu. Tenekeler tangırdıyor, makaralar yuvarlanıyor, fincanlar birbirine çarpıp kırılıyordu. Mutfakta da tencere, tabak ve çatalların çıkardığı büyük bir gürültü vardı. İhtiyar Kodomanolis sopasını sallaya sallaya fırladı. Fakat hangi birine yetişecekti? Koca karılar, erkekler, çocuklar kapılardan koşuyor, pencerelerden, çitlerden atlıyor, damdan aşağı düşüyor ve her biri ne kapabilmişse götürüyordu. Tavalar, tencereler, yataklar, ada tavşanları. Bazıları pencere ve kapıları yataklarından çıkarmış, omuzlarında taşıyorlardı. Mimitos da merhumenin iki kundurasını almış, bir kordonla bağlamış, boynuna asmıştı. Sanki Madame Hortense ensesine bitmiş, gidiyor, yalnız kunduraları görünüyordu. Öğretmen kaşlarını çattı, divitini kuşağına soktu, yazısız kağıt tabakasını katladı, ses çıkarmadan büyük acılı bir gururla eşiği aşarak gitti. Zavallı Barba Anagnosti de bağırıyor, yalvarıyor, sopasını sallıyordu. "Utanın be çocuklar, ölü duyuyor, utanın." Mimitos sordu, "Gidip papazı çağırayım mı?" Kodomanolis kızgın sesle, "Hangi papazı ulan sersem?" dedi. "Bu kadın Frenk'ti ulan, nasıl istavroz çıkardığını görmedin mi? Dört parmağıyla yapıyordu, kafir karı. Haydi onu kuma gömelim de kokuşup köyü kirletmesin." Mimitos istavroz çıkararak, "Nah, istavroz hakkı için kurtlanmaya başladı bile," dedi. Baba Anagnosti ince arhont kafasını salladı. "Tuhafına mı gidiyor ulan koca deli? İnsan doğduğu andan beri içi kurtlarla doludur ama biz görmeyiz. Kokuşmaya başladığımızı gördüler mi, peynirinkiler gibi bembeyaz olan bu kurtlar deliklerinden çıkmaya başlar. İlk yıldızlar göründü ve gümüş çıngıraklar gibi titrek bir halde havada asılıp kaldılar. Bütün gece çınlayıp durdular." Zorba ölmüş kadının karyolası üstündeki kafesi papağanıyla indirdi. Öksüzleşmiş kuş korkuyla bir köşeye sokulmuştu. Bakıyor bakıyor anlayamıyordu. Başını kanatlarının içine sokup büzdü. Zorba kafesini indirdiği vakit papağan ayağa fırladı. Konuşmak istedi ama zorba elini uzattı. Okşayıcı bir sesle, "Sus," dedi. "Sus, gel benimle." Zorba eğildi, ölüye baktı. Uzun uzun ona bakıyor, boğazı düğümleniyordu. Eğilip kadını öpmek istedi ama kendini tuttu. "Haydi güle güle," diye mırıldandı. Ve kafesi alıp avluya çıktı. Beni görerek yaklaştı, kolumdan tuttu. "Haydi gidelim," dedi. Sakin görünüyor ama dudakları titriyordu. Onu avutmuş olmak için "Hepimiz aynı yola gideceğiz," dedim. Alaylı alaylı fısıldadı. "Sağ olsun avuntu, haydi gidelim. Dur zorba, şimdi onu kaldıracaklar. Dur da görelim, yoksa dayanamayacak mısın?" "Boğulurcasına dayanırım," dedi. Kafesi yere koydu, kollarını kavuşturdu. Ölü odasından başları açık Barba Anagnosti ile Kodomanolis göründü. İstavroz çıkarıyorlardı. Onların arkasında kulaklarında hala insan gülleri duran horacıların dördü keyifli, yarı sarhoş halde dış kapıyı dört köşesinden tutuyorlardı. Ölü kadın onun üstüne yatırılmıştı. Daha arkadan Liri ile Lirci, çeneleri hala işleyen ve keyifleri yerinde olan 10 kadar erkekle her biri birer tencere ya da sandalye taşıyan 5-6 kadın geldi. En arkada dipleri patlamış kunduralar boynunda asılı bir halde Mimitos geliyordu. Gülerek şöyle bağırmaktaydı: "Katiller, katiller, katiller." Sıcak nemli bir rüzgar esiyor, deniz azıyordu. Lirci yayını kaldırdı, sesi sıcak gecenin içinde neşeli ve şakıyan bir tonla yayılıyordu. "Hey güneşim, nasıl da acele ettin gidip batmak için, zorba haydi," dedi, "hepsi bitti." Köyün dar sokakçıları içinde sessizce ilerliyorduk. Kapkaranlık evler siyaha dönüyor, ara sıra bir köpek havlıyor, bir öküz iç çekiyordu. Rüzgarın esişiyle bazı bazı lirin çıngırak sesleri şakrak sular gibi neşeli ve fışkırırcasına bize kadar gelmekteydi. Köyden çıktık, kıyımıza giden yola saptık. Ben derin sessizliği bozmak için zorba dedim. "Ne rüzgarıdır bu, lodos mu?" Papağanın kafesini fener gibi tutarak önden giden zorba karşılık vermedi. Kıyımıza vardığımız zaman zorba döndü. "Karnın aç mı patron?" dedi. "Hayır, aç değilim zorba." "Uykun var mı?" "Yok, benim de yok. Çakılların üstüne oturalım, sana soracaklarım var." İkimiz de yorgunduk ama uyumak istemiyorduk. Bugünün zehrini yitirmek istemiyorduk. Uyku sanki tehlike anında bize kaçma anlamında bir şey olarak görünüyordu. Uyumaktan utanıyorduk. Deniz kıyısına oturduk. Zorba kafasını dizlerin arasına soktu ve bir zaman sustu. Dağdan kıvrık kuyruklu, çok gözlü, canavar gibi korkunç bir burç göründü. Ara sıra bundan bir yıldız kopup düşüyordu. Zorba ilk kez görüyormuş gibi ağzı açık bir halde yıldızlara baktı. Biraz sonra da kararını vererek konuştu. "Bana söyleyebilir misin patron?" dedi ve sesi sıcak gecenin içinde ciddi ve heyecanlı bir tonda yükseldi. "Bütün bunların ne demek olduğunu bana söyleyebilir misin? Kim yaptı bunları? Neden yaptı? Ve hepsinin üstünde de şu var." Zorbanın sesi kızgınlık ve korku doluydu. "Neden ölüyoruz?" En basit ve en bilinen şeyi sormuşlar da açıklayamıyormuşum gibi utanarak karşılık verdim. "Bilmiyorum zorba." Zorba gözleri dolarak "bilmiyorsun" dedi. Bir gece raks bilip bilmediğini sorduğunu, benim "bilmiyorum" diye yanıtladığım zaman da aynı biçimde gözleri dolmuştu. Biraz sustu, sonra birden patladı. "Öyleyse nedir okuduğun o külüstür kağıtlar? Neden okuyorsun? Bunu söylemiyorlarsa neyi söylüyorlar?" "Senin bu sorduklarını yanıtlayamayan insanın üzüntüsünü söylüyorlar zorba," dedim. Zorba zıvanadan çıkmış halde ayağını taşlara vurarak "üzüntünün içine tüküreyim," dedi. Birden bağırmamız üzerine papağan ayağa fırladı, yardım istermiş gibi haykırdı. "Canavaro, canavaro." Zorba kafese bir yumruk indirdi. "Patla sen de." Sonra yine bana döndü. "Ben senin nereden gelip nereye gittiğimizi söylemeni istiyorum. Bunca yıldır büyücülük kitapları üzerinde eriyip gittin. 2-3 bin okka kağıdı sıkmışsındır. Nasıl bir su çıkardın acaba?" Zorbanın sesinde öyle bir acı vardı ki soluğum kesildi. Ah, ona bir karşılık verebilseydim. İnsanın erişebileceği en yüksek şeyin ne düşünce, ne erdem, ne iyilik, ne zafer olmadığını içimde duyuyordum. Ama bu daha yüce, daha kahramanca ve daha umutsuzca bir şeydi. Kutsal korku. Kutsal korkunun ötesinde ne vardır? İnsanın aklı oraya kadar gidemiyor. Zorba acılı bir sesle sordu. "Karşılık vermiyor musun?" Ben de arkadaşıma kutsal korkunun ne olduğunu anlatmaya çalıştım. "Biz dev gibi bir ağacın ufacık bir yaprağı üzerindeki küçük küçük kurtçuklarız zorba. Bu küçücük yaprak bizim yer yuvarlağımızdır. Ötekiler de gecenin içinde sallandıklarını gördüğün yıldızlar. Biz küçücük yaprağımızın üstünde sürünüyor ve onu hırsla araştırıyoruz, kokluyoruz. Bize güzel kokuyor ya da kötü kokuyor. Tadına bakıyoruz, yenilebilir buluyoruz. Vuruyoruz, sanki canlı bir şeymiş gibi çığlıklar atıyor. En korkusuz olan insanlar yaprağın ucuna kadar varıyorlar. Bu uçtan gözlerimizle kulaklarımız açık olduğu halde kaosa eğiliyoruz. Ürperiyoruz, altımızdaki korkunç uçurumu görüyor. Dev ağacın öteki yapraklarının çıkardığı gürültüyü uzaktan uzağa duyuyor. Öz suyun köklerinden yükselip kalbimizi kabarttığını kavruyoruz. Böyle uçuruma eğilmiş bir halde de bütün bedenimiz ve bütün ruhumuzla korkunun içimizi kapladığını anlıyoruz. O andan sonra artık şey başlar, durdum. Demek istiyordum ki o andan sonra artık şiir başlar. Ama zorba anlamayacaktı, sustum. O hırsla sordu, "Ne başlar, neden sustun?" "Büyük tehlike başlar zorba. Bazılarının başı dönüp sayıklar, bazıları korkup yüreklerini sağlamlaştıracak bir karşılık bulmak için çırpınır ve buna tanrı derler. Bazıları da yaprağın kenarından uçuruma sakin sakin korkusuzca şöyle der, hoşuma gidiyor." Zorba bir zaman düşündü, anlamakta güçlük çekiyordu. Sonunda "ben," dedi, "her an ölüme bakıyorum. Ama hiçbir zaman da hoşuma gidiyor dediğim yok. Hayır, hiç hoşuma gitmiyor. Özgür değil miyim? Ben imzalamıyorum bunu." Sustu, yine hızla bağırdı. "Hayır, ben ölüme kuzu gibi boynumu uzatıp beni kes ağam da aziz olayım demeyeceğim." Konuşmuyordum. Zorba dönüp bana baktı ve kızdı, yine bağırdı. "Özgür değil miyim?" Konuşmuyordum artık. Gerekince insanın evet deyip kaçınılmaz olanı kendi özgür iradesine çevirmesi. Sanırım kurtuluşun biricik insanca yolu budur. Bunu biliyor, bu yüzden de konuşmuyordum. Zorba kendisine söyleyecek bir şeyim olmadığını görünce papağan uyanmasın diye yavaşça kafese aldı, başucuna yerleştirdi ve uzandı. "Hayırlı geceler patron," dedi. "Yeter." Uzaktan Afrika'dan sıcak bir lodos esiyor, sebzeleri, meyveleri ve Girit'in göğüslerini kabartıyordu. Onun alnıma, dudaklarıma ve boynuma dökülüşünü duyuyordum. Beynim bir meyveymiş gibi gıcırdıyor, büyüyordu. Uyuyamıyor, uyumak istemiyordum. Hiçbir şey düşünemiyordum. Yalnızca bir şeyler seziyordum. Bu sıcak gecede sanki içimde biri büyüyüp olgunlaşıyordu. Şu şaşırtıcı görünüme bakıyor, onu bayağı yaşıyordum. İlk zaman göğsümüzün en karanlık köşelerinde olan şey şimdi açıkça, örtüsüz bir biçimde önümde oluşmaktaydı. Deniz kıyısında büzülmüş mucizeyi izliyordum. Yıldızlar soluklaştı, gökyüzü ışıklandı, ışığın üstünde ince bir kalemle dağlar, ağaçlar, martılar çizilmeye başladı. Sabah oluyordu. Aradan birkaç gün geçti. Ekinler olgunlaşmış, tohum dolu başlar eğilmişti. Zeytin ağaçlarındaki ağustos böcekleri havayı testereliyor, kızgın ışığın içinde parlak böcekler vızıldıyordu. Denizin buğusu tütmekteydi. Zorba şafakla birlikte sessizce dağa gidiyordu. Artık hava yolunun kuruluşu tamamlanmak üzereydi. Direkler dikilmiş, teller çekilmiş, makaralar asılmıştı. Zorba canı çıkmış bir halde işten geceleyin dönüyor, ateş yakıyor, yemek pişiriyordu. Yemeği yiyorduk. Aşk, korku gibi büyük şeytanları uyandırmaktan kaçınıyorduk. Ne duldan, ne madam ortanstan, ne tanrıdan söz ediyorduk. İkimiz de suskunduk, konuşmuyor, uzağa, denize bakıyorduk. Zorbanın bu suskunluğu yine o başı sonu olmayan sorularla doldurdu içimi. Göğsüm bir kere daha o onulmaz sıkıntıyla sıkıştı. Neydi bu dünyanın anlamı, şaşkındım. Amaç neydi? Erişebilmek için ne yapabilirdik? Zorbaya bakılırsa insanın da doğanın da amacı sevinçler yaratmaktı. Kimileri bunu bir ruh yaratmak diye belirtiyorlar. Sonuçta aynı şeyler bunlar. İyi ama neden, ne adına? Beden çözülüp dağılınca ruh diyebileceğimiz bir şey kalacak mı geriye? Yoksa ölümsüzlük baharına duyduğumuz o sönmeyen özlemimiz mi gerçek olan? Hangisi doğru? Ölümsüz olup şumuz mu, yoksa o kısacık yaşamımız boyunca ölümsüz bir takım şeylerin buyruğunda kalışımız mı? Bir sabah kalktım, yıkandım. Yeryüzü de yıkanmış, yıkanmasını daha yeni bitirmiş gibiydi. Yeni yaratılmış gibi ışıl ışıldı. Köyün yolunu tuttum. Solumda uzanan çivit mavisi deniz kıpırtısızdı. Sağımda buğday tarlaları, uzaktan tören yürüyüşündeki askerlerin altın mızrakları gibi parıldıyordu. Yeşil yapraklar ve küçücük incelerle dolu Arhontupla'nın incir ağacını geçtim. Dulun bahçesine bakmadan hızla yürüdüm, köye girdim. Küçük otel öksüzleşmiş, daha da ıssızlaşmıştı. Kapı ve pencereleri yoktu, avlusuna köpekler girip çıkıyordu. Küçük odaları boştu, birer yıkıntıya dönmüştü. Ölü odasında artık ne karyola vardı ne sandık, ne de sandalye, her şeyi yağmalamışlardı. Bir köşede yırtık yan basılmış kırmızı küçük püskülü ile bir terlik duruyordu. Büyük bir bağlılıkla hanımının ayak biçimini hala koruyordu. Bu hınzır terlik insan ruhlarından daha acılı olup o sevgili ve çok çekmiş ayağı hala unutmamıştı. Geç vakit döndüm. Zorba ateşi yakmış, yemek pişirmeye hazırlanıyordu. Başını kaldırıp bana bakar bakmaz nereden geldiğimi anladı. Kaşlarını çattı. Bu kadar gün sonra bu gece yine yüreğinin kilidini açıp konuştu. Kendini haklı göstermek istermiş gibi... Her acı yüreğimi ikiye böler patron dedi. Ama o 40 yaralı yürek hemen kaynar ve yara görünmez. Kaynamış yaralarla doluyum ben. Onun için dayanıyorum. Zavallı bu bilinayı çok çabuk unuttun Zorba dedim. Sesim ben istemeden kırıcı olmuştu. Zorba üzülerek sesini yükseltti. Yeni bir yol, yeni planlar diye bağırdı. Artık dünküleri hatırlamaktan, yarınkileri istemekten vazgeçtim. Şimdi şu anda ne oluyor o ilgilendiriyor beni. Şimdi ne yapıyorsun Zorba? Diyorum, uyuyorum diyor. İyi, uyu öyleyse. Şimdi ne yapıyorsun Zorba diyorum. Bir kadına sarılıyorum diyor. İyi, sarıl öyleyse Zorba. Hepsini unut. Dünyada başka hiçbir şey yok. Yalnız o ve sen, Vera. Biraz sonra da bu Bilina yaşadığı zaman hiçbir kanavara ona benim şu gördüğün hüpani ihtiyar Zorba kadar zevk vermemiştir. Neden diyeceksin? Çünkü kanavaralar onu öpüyor ve o öptükleri anda donanmalarını, Girit'i, devletlerini, sırmalarını ve karılarını düşünüyorlardı. Ama ben hepsini unutuyordum. O namussuz karı da bunu anlıyordu ve sen bilgiç şunu öğren ki kadın için bundan daha büyük bir zevk yoktur. Bil ki gerçek kadın erkekten aldığından çok ona verdiği hazdan zevk alır. Eğildi, ocağa biraz daha odun attı. Biraz sonra yarından tezi yok dedi. Hava yolunun açılış töreni olacak. Artık yerde yürümüyorum. Havalardayım. Omuzlarımda makaraları hissediyorum. Pire'deki kahvede beni oltaya takmak için nasıl tuzak kurduğunu hatırlıyor musun Zorba? Ananın yiyip çocuğuna vermeyeceği çorbaları yapmasını bildiğini söylemiştin. Ve benim sevdiğim yemekte rastlantı bu yatıp atıp o çıkmıştı. Nasıl anlatmıştın bunu? Ben de biliyor muyum patron, öyle esti işte. Senin o kahve köşesinde uslu uslu derli toplu oturmuş küçük yaldızlı bir kitaba titreyerek eğildiğini görünce neden bilmem çorbaları seveceğini düşündüm. Öyle esti diyorum sana, arada bul. Sustu, kulağını dikti. Sus dedi, biri geliyor. Hızla ayak sesleri ve koşan birinin ağır soluması duyuldu. Birdenbire alevin ışığında önümüze yırtık cübbeli, başı açık, sakalları yanmış, yarım bıyıklı bir keşiş düştü. Parafin kokuyordu. Zorba bağırdı. Hoş geldin be peder Zaharis, hoş geldin be peder Yusuf. Ne bu hal? Keşiş ateşin yanında yere yıkıldı. Çeneleri birbirine çarpıyordu. Zorba eğilip ona göz kırptı. Evet dedi, keşiş. Zorba sevinçle sıçradı. Bravo keşiş, şimdi cennete gideceksin. Artık kurtuluş yok. Elinde bir de parafin tenekesi olacak. Keşiş istavroz çıkararak mırıldandı. Amin. Nasıl oldu, ne zaman söyle. Baş melek Mikail'i gördüm. Canavaro kardeş. Ondan aldığım buyruğu dinle bak. Mutfakta taze fasulye ayıklıyordum. Yapayalnızdım. Kapı kapalıydı. Pederler akşam duasındaydı. Büyük bir sessizlik vardı. Ötüşen kuşları dinliyordum. Kuşlar bana melekmiş gibi geliyordu. Sakindim. Her şeyi hazırlamış bekliyordum. Bir teneke parafin almış, baş melek Mikail kutsasın diye mezarlıktaki küçük kilisede mihrabın altına saklamıştım. Dün akşam üzeri işte taze fasulye ayıklıyor, cenneti düşünüyor ve şöyle diyordum. İsa Efendimiz gökyüzü cennetine kabul edilsem de cennetin mutfağında sonsuza dek fasulye ayıklasam. Bunları düşünüyordum ve gözlerimden yaşlar boşanıyordu. O sırada birden üstümde kanat sesleri duydum. Anlayıp başımı eğdim, sonra bir ses duydum. Korkma Zahiras, kaldır gözlerini. Ben korkuyorum, yere kapandım, ses yine duyuldu. Kaldır gözlerini Zahiras. Gözlerimi kaldırınca şunları gördüm. Kapı açılmıştı ve eşikte baş melek Mikail duruyordu. Tıpkı mihrabın kapısındaki resimde olduğu gibi duruyordu. Siyah kanatlar, kırmızı tozluklar ve yaldızlı miğferiyle. Yalnız elinde kılıç değil, yanan bir odun tutuyordu. Selam Zahiras dedi. Ben de Tanrı'nın kulu hazırdır, buyur dedim. Şu yanan odunu al, Tanrı yardımcın olsun dedi. Elimi uzattım, avucumun yandığını duydum. Ama baş melek kaybolmuştu. Yalnız kapıdan gökyüzüne akan yıldız gibi ateşten bir çizgi gördüm. Keşiş yüzündeki terleri sildi, sapsarı kesilmişti. Kuvvetli bir rumaya tutulmuş gibi dişleri birbirine çarpıyordu. Zorba ey dedi, sonra ne oldu keşiş? O sırada pederler akşam duasından çıkmış sofraya oturuyorlardı. Başpapaz geçerken köpekmişim gibi bana bir tekme vurdu. Pederler gülüştü, ben gık demedim. Baş meleğin geçişinden dolayı hava hala kükürt kokuyordu ama hiçbiri anlamadı. Sofraya oturdular, sofracı bana Zahiras dedi, sen yemeyecek misin? Bende ses yok. Oğlancı Dometios meleklerin ekmeğiyle karnını doyurur o dedi. Pederler yine gülüştüler. Ben kalktım, mezarlığın yolunu tuttum. Baş meleğin ayaklarına yüzü koyun kapandım. Bana basan ayağını sırtımda duyuyordum. Saatler şimşek gibi geçti. Saatler de yüzyıllar da cennette böyle geçiyordur. Gece yarısı oldu. Her yer sessizdi. Keşişler uyumuştu. Kalktım, istavroz çıkardım. Baş meleğin ayağını öptüm. İsteğin yerine gelecektir dedim. Dışarı çıktım. Ceplerime paçavralar doldurmuştum. Zifiri karanlıktı. Ay daha doğmamıştı. Manastır cehennem gibi simsiyahtı. Dış avluya girdim. Merdiveni çıktım. Başpapazın oraya vardım. Kapıya, pencerelere, duvarlara parafin döktüm. Dometius'un hücresine koştum. Senin dediğin gibi yaptım. Döktüm parafini. Sonra kiliseye girdim. Bir mum aldım. İsa'nın kandilinden yaktım ve ateşe verdim. Keşiş soluyarak sustu. Gözleri alev alev olmuştu. İstavroz çıkararak bağırdı. Şükür Tanrı'ya, şükür Tanrı'ya. Manastır birden alevlere bürünmüştü. Ben canı cehenneme diye bağırdım ve tabanları kaldırdım. Koşuyor koşuyordum. Kampanaların çalındığını, papazların bağırdığını duyuyor. Durmadan koşuyordum. Sabah oldu, ormanda saklandım. Titriyordum. Güneş doğdu. Keşişlerin koşuşup beni aradıklarını duyuyordum. Ama Tanrı üstüme bir sis örtmüştü. Beni göremiyorlardı. Akşama doğru yine bir ses duydum. Denize in, kaç, yol göster ey baş melek diye bağırdım. Ve yine yola düştüm. Nereye gittiğimi bilmiyordum. Bazen bir ışık, bazen ağaçlar arasında kara bir kuş, bazen aşağı doğru inen bir patika biçimine girerek baş melek bana yol gösteriyordu. Ben de onun arkasından güvenle koşuyor koşuyordum. İşte onun büyük yardımıyla seni buldum Canavaro ve kurtuldum. Zorba konuşmuyordu ama bütün yüzünü geniş şeytansı görünmez bir gülüş kaplamıştı. Dudaklarının kenarları o kıllı eşek kulaklarına kadar ulaşıyordu. Artık yemek hazırdı. Tencereyi ateşten indirdi. Zahiras dedi. Meleklerin besini nedir? Keşiş istavroz çıkararak yanıtını verdi. Ruhtur. Ruh, yani başka deyimle hava mı? Karın doyurmaz o. Gel otur da ekmek, balık çorbası ve et ye. Kendine gel biraz. İyi çalıştın, ye. Karnım aç değil dedi keşiş. Zahiras'ın karnı aç değil. Peki ya Yusuf'inki? Yusuf'inki de karnı aç değil. Keşiş büyük bir sırrı açığa vuruyormuş gibi yavaş yavaş. Yusuf dedi. Çok şükür Tanrı'ya, o lanetli Yusuf yandı. Zorba gülerek bağırdı. Yandı. Nasıl? Ne zaman? Sen gördün mü? İsa'nın kandilinden mumu yaktığım o anda o da yandı. Canavaro kardeş. Üzerinde ateşten yazılar bulunan kara bir kurdele gibi ağzımdan çıktığını gözlerimle gördüm. Mumun alevi üstüne düştü. Yılan gibi kıvrıldı ve kül oldu. Şükür Tanrı'ya hafifledim. Çoktan cennete girmiş gibiyim. Çöreklenmiş olduğu ateşin yanından kalktı. Gidip deniz kıyısında uyuyacağım dedi. Öyle buyuruldu. Kıyıdan kıyıdan yürüdü, gecenin karanlığı içinde gözden kayboldu. Bu işten sen sorumlusun Zorba dedim. Keşişler onu bulursa mahvolur. Sen merak etme patron, bulamayacaklar. Bu gibi yasa dışı işlerden çakarım ben. Yarın sabah onu tıraş edecek, giyeceği bir insan elbisesi verecek ve gemiye bindireceğim. Böyle ufak tefek işlerle kendini üzme patron. Çorba iyi mi? İnsanların ekmeğini iştahla ye ve dertlenme. Zorba iştahla yedi, içti, bıyıklarını sildi. Şimdi canı konuşmak istiyordu. Gördün mü dedi, içindeki şeytan öldü ve şimdi boşaldı, boşaldı zavallı. Yallah o da ötekiler gibidir artık. Sonra bir an düşündü ve birden, ne dersin patron, acaba şeytan o muydu yoksa dedi. Kesinlikle oydu dedim. Manastır yakma düşüncesi ona egemen olmuştu. Yakıp rahatladı. Bu düşüncenin olgunlaşıp eyleme dönüşmesi için et yemesi ve şarap içmesi gerekti. Ötekinin yani Zahiras'ın etlere ve şaraplara gereksinmesi yoktu. O oruç tutarak olgunlaşabiliyordu. Zorba bu sözleri kafasında evirip çevirdi. Eh dedi, sanırım hakkın var patron. Sanırım benim de içimde 5-6 tane şeytan var. Hepimizde var Zorba, korkma. Var, ne kadar çok varsa o kadar iyidir. Yeter ki hepsi farklı yollardan aynı amaca doğru gitsinler. Bu sözler Zorba'yı alt üst etti. Kocaman kafasını dizlerine dayadı, düşünüyordu. Sonunda gözlerini kaldırarak sordu. Hangi amaca? Nereden bilirim ben Zorba? Hep güç şeyler soruyorsun bana. Nasıl anlatayım? Açıkça söyle de anlayayım. Ben şimdiye kadar istediklerini yapsınlar, hoşlarına giden yoldan yürüsünler diye şeytanlarımı özgür bırakıyordum. Onun için bazıları bana namussuz, bazıları namuslu, bazıları sersem, bazıları da bilge Salomon derler. Bunun için elindeyse beni amacın ne olduğu konusunda aydınlat. Belki yanılıyorum ama Zorba, sanırım ki insanlar üç türlüdür. Kendi deyimleriyle hayatlarını yaşamayı amaç sayanlar, yani yemeği, öpmeyi, zengin olmayı, onur kazanmayı. Sonra kendi hayatlarını değil, bütün insanların bir olduğunu anlarlar ve insanları ellerinden geldiği kadar aydınlatmak, sevmek ve onlara iyilik etmek için savaşırlar. Bir de bütün evrenin hayatını yaşamayı amaç edinenler var. Her şey, insanlar, hayvanlar, bitkiler, yıldızlar, hepimiz bir bütünüz. Biz hepimiz aynı korkunç savaşın içindekileriz. Hangi savaş mı? Maddeyi ruha dönüştürme savaşı. Zorba başını kaşıdı. Kalın kafalıyım ben dedi. Kolay anlamıyorum. Ah bire patron, o dediklerini bir raks edebilseydin de ben de anlasaydım. Umutsuzluk içinde dudaklarımı ısırdım. Bütün bu umutsuz düşünceleri gerçekten raksa bir dökebilseydim. Ya da patron, bütün bunları bana masal gibi anlatabilseydin. Hüseyin Ağa'nın yaptığı gibi. Bu benim komşum olan ihtiyar bir Türk'tü. Çok ihtiyar, çok yoksuldu. Karısı da yoktu, çocukları da. Garibin biri, yemek pişirir, tahta siler, akşam üzeri de babadan kalma evine gelir. Ninem ve öbür ihtiyar komşularla avluda oturur, çorap örerdi. Ermiş bir adamdı bu Hüseyin Ağa. Bir gün beni dizlerine aldı, hayır duası edermiş gibi elini başıma koydu. Alex dedi, bak sana bir söz söyleyeceğim. Küçük olduğun için anlamayacaksın. Büyüyünce anlarsın. Dinle oğlum. Tanrı'yı 7 kat gökler ve 7 kat yer almaz ama insanın kalbi alır. Onun için aklını başına topla Alex'i. Hayır duam seninle olsun. Dikkat et, hiçbir zaman insan yüreğini yaralama. Zorba'yı konuşmadan dinliyordum. Ah ben de ancak soyut düşünce doruk noktasına ulaştığı, masal olduğu zaman ağzımı açmayı becerebilseydim. Ama bunu yalnız büyük bir ozan ya da bir halk yüzyıllarca süren sessiz bir işleyişten sonra başarabilir. Zorba kalktı. Gidip bakayım dedi. Bizim kundakçı ne yapıyor? Üstüne bir battaniye atayım da üşümesin. Bir de makas alayım yanıma. Gerekli olabilir. Güldü. İnsanlar dedi, insan olacakları zaman bu gördüğün Zahiras Kanarinin yanında yer alacaktır patron. Bir battaniye ile makası aldı, deniz kıyısına doğru yürüdü. Ay incecik belirmişti, toprağın üzerine solgun, hastalıklı, acılı bir ışık döküldü. Sönen ateşin yanında tek başıma kaldım. Anlamca çok zengin ve sımsıcak toprak kokan sözlerini tarttım kafamda. Onun sözleri ta bel kemiğinden içinden geliyor, üzerlerinde hala insan sıcaklığını taşıyorlardı. Benim sözlerim kağıttandı, yalnız bir damlacık kana bulaşmış halde kafadan geliyor. Eğer herhangi bir değerleri var idiyse bu değeri o bir damla kana borçluydular. Zorba kolları aşağıda şaşkın bir halde birden ortaya çıktığı zaman başımı uzatmış ateşli külü karıştırıyordum. Patron dedi, sakın korkmayasın ha. Ayağa fırladım. Keşiş öldü dedi. Öldü mü? Onu bir kayanın üzerine uzanmış halde buldum. Ay ışığı onu aydınlatıyordu. Diz çöküp sakallarıyla bıyığının geri kalanını kesmeye başladım. Kesiyor kesiyordum ama o hiç kımıldamıyordu. Hızlanıp saçlarını da kökünden kestim. Yarım okka kadar saç çıkarıp onu yumurta gibi yaptım. O zaman bir gülmedir tuttu beni. Bire Signor Zahiras diye bağırıp dürtükledim. Uyan da Meryem'in mucizesini gör. Ama o kımıldamıyordu. Bir daha dürttüm, hiçbir şey yok. Zavallı kıkırdamış olmasın diye düşündüm. Cübbesini açtım, göğsünü buldum. Elimi kalbinin üstüne koydum. Tak tak tak, hiçbir şey, sessizlik. Makine işlemiyordu artık. Zorba konuştukça keyiflenmekteydi. Ölüm bir an için onu şaşırtmıştı ama kendisini çabuk toparladı. Şimdi ne yapacağız onu patron? Ben diyorum ki yakalım. Parafinle yok etti, parafinle yok olsun. İncil'de de buna benzer bir söz yok muydu? Hem görsen cübbesi yağdan kolalanmış halde, üstelik parafine de bulanmış. Büyük perşembenin yudası gibi yanar. Ben ilgisizce ne istersen onu yap dedim. Zorba düşünceye daldı. Sonunda bela be dedi, büyük bela. Onu ateşlersem elbisesi meşale gibi yanacak ama kendisi zavallı bir deri bir kemik kül olması uzun sürecek. Fukaranın yağı yok ki ateşe yardım etsin. Kafasını salladı. Eğer Tanrı var olsaydı bütün bunları önceden görüp onu şişman bol yağlı yaratırdı. Bizi de bu beladan kurtarmış olurdu. Sen ne dersin? Beni karıştırma diyorum sana. Ne istersen yap ama elini çabuk tut. En iyisi bütün bunlardan bir mucizenin doğması olurdu. Keşişler manastıra zarar verdiği için Tanrı'nın berber biçimine girip onu tıraş ettiğine sonra da öldürdüğüne inanırlardı. Yine kocaman kafasını kaşıdı. Ama nasıl bir mucize dedi. Nasıl bir mucize? Göster kendini zorba. Yarım olan ay neredeyse batacaktı. Gökle denizin birleştiği yere dokunuyordu. Kızgın bir kazan gibi sarı kırmızı bir renk almıştı. Yorgundum, uzandım. Gün doğarken uyandığımda zorbanın yanımda oturmuş kahve pişirdiğini gördüm. Sapsarıydı. Uykusuzluktan gözleri şişmiş, kıpkırmızı olmuştu. Ama kalın teke dudakları büzükçe gülümsüyordu. Bütün gece uyumadım patron dedi. İşim vardı. Ne işiymiş o Allah'tan korkmaz herif? Mucizeyi gerçekleştirdim. Güldü, parmağını ağzına götürdü. Söyleyemem dedi. Yarın hava yolunun açılış töreni var. Azgın boğalar gelip kutsayacaklar. O zaman sen de öc alıcı Meryem'in yardımları sonsuzdur. Yeni mucizesini öğrenirsin gayrı. Kahve servisini yaptı sonra... Ben iyi başpapaz olurdum be dedi. Manastır açsaydım bahse girerim ki öbürlerinin hepsini kapatır, bütün müşterilerini alırdım. Gözyaşı mı istiyorsun? Islak bir süngercik ve bütün tasvirler ağlamaya başlardı. Gök gürültüsü mü istiyorsun? Mihrabın altına sokacağın bir makine olurdu. Hayalet mi istiyorsun? İki sadık keşiş bütün gece çarşaflarla manastırın damlarında dolanırdı. Ve her yıl Meryem Ana'nın panayırında gözleri görecek ve ayağı fırlayıp raksa başlayacak topallar, körler, inmeliler hazırlardım. Bilme patron, benim bir amcam vardı. Bir gün ölmek üzere olan bir katır buldu. Gebersin diye ıssız bir yere bırakmışlardı. Amcam onu aldı. Her sabah otlatmaya çıkıyor, akşamüstü eve getiriyordu. Köylüler ona ey haram lan bir amca diyorlardı. Ne yapacaksın bu külüstür katırı amca? Onu fışkı fabrikası olarak kullanıyorum diye karşılık veriyordu. Ben de manastırı mucize fabrikası olarak kullanacaktım patron. Bugünkü 1 Mayıs öncesini hayatımda unutmayacağım. Hava yolu hazırdı. Direkler, tel ve makaralar sabah güneşi altında parlıyordu. Dağın tepesinde dizilen yontma, iri çamları yukarıdaki işçiler tele asıp denize salıvermek için bekliyorlardı. Hava yolunun dağdaki tepesinde bir de deniz kıyısındaki ucunda büyük birer bayrak dalgalanıyordu. Zorba barakanın dışına bir fıçı şarap yerleştirmişti ve bir işçi şişteki alabildiğine yağlı bir kuzuyu çeviriyordu. Kutsama ve açılış töreninden sonra çağrılılar birer bardak şarapla biraz mezecik alıp iyi kârlar dileğinde bulunacaklardı. Zorba barakadan kafesiyle papağanını da çıkarmış, ilk direğin yakınında yüksek bir taşın üstüne yerleştirmişti. Acıyan gözlerle ona bakarak mırıldandı. Hanımını görür gibi oluyorum ve cebinden bir avuç Arap fıstığı çıkararak ona yedirdi. Bayramlıklarını giymişti, düğmeleri açık, beyaz bir gömlek, gri ceket, yeşil pantolon ve lastikli iyi pabuçlarını. Bıyığının boyası da kaçmaya başladığı için kozmetikle boyamıştı. Büyük bir Arnavut'un büyük Arnavutları karşılayışı gibi koşarak eşrafı karşıladı. Onlara hava attığının ne olduğunu, köyüne gibi zenginlik getireceğini ve Meryem'in yardımı büyüktür, bunu ne derece noksansız yapma yolunda kendisine nasıl ilham verdiğini anlatmaya başladı. Bu eser önemlidir diyordu. Doğru ilmi bulmak gerekir. Bu da tam bir bilim işidir. Aylarca uğraştım ama boşuna. Büyük eserlerde insanın aklı yetmiyor. Tanrı'nın ilhamı da gerekli. İşte yardımı büyük benim uğraşmamı görerek acıdı. Zavallı Zorba dedi. İyi adamdır. Köyün iyiliğini istiyor. Yardım edeyim ona ve ey mucize. Zorba durdu. 3 kez istavroz çıkardı. Ey mucize. Mucize. Bir gece düşünce siyahlı bir kadın gördüm. Yardımı büyük Meryem'di bu. Elinde küçük nahşu kadarcık bir hava treni tutuyordu. Zorba dedi, sana göklerden örneğini getiriyorum. Nahşu eğimi al ve hayır duam seninle olsun. Böyle dedi ve kayboldu. Ben de uyanıp fırladım. Provaları yaptığım yere koştum. Bir de ne göreyim? Sicim doğru eğimi almış. Günlük kokuyordu. Kesinlikle Meryem'in eli dokunmuştu ona. Kudoman Ördis bir şey sormak için ağzını açtı ama taşlı patikadan dişi katırlara binmiş 5 keşişin indikleri görüldü. Bir keşiş omuzunda kocaman bir tahta haç olduğu halde önden koşuyordu. Bağırıyordu ama neden bağırıyordu anlayamıyorduk. Sonra ilahiler duyuldu. Keşişler ellerini sallıyor, istavroz çıkarıyor, taşlardan kıvılcımlar saçılıyordu. Yeğil keşiş sonunda geldi, vücudu ter içindeydi. Haçı havaya kaldırıp bağırdı. Hristiyanlar mucize, Hristiyanlar mucize. Pederler büyük yardımı büyük Meryem'i getiriyorlar diz çökün. Köylüler, eşraf ve işçiler heyecanla koşup keşişin çevresini sardılar. İstavroz çıkarmaya başladılar. Kenarda duruyordum. Zorba şimşek kızıyla bana bir göz attı. Sen de yaklaş patron dedi. Sen de yaklaş da yardımı büyüğün mucizesini dinle. Keşiş aceleyle ve soluyarak anlatmaya başladı. Dinleyin Hristiyanlar. Tanrı'nın belirişi tanrısal mucize. Dinleyin Hristiyanlar. Şeytan lanetini Zahiras'ın ruhuna yüklemiş. Geçen gece kutsal manastırı çepeçevre gazlatmıştı. Ama uyardı Tanrı bizi. Başpapazlık ve hücreler ateş almıştı. Kampanaları çalıp yardım et Meryem'imiz diye bağırdık. Testiler ve kovalarla koştuk. Onun yardımıyla sabaha karşı ateş sönmüştü. Meryem'in mucizeli tasvirinin bulunduğu küçük kiliseye gittik diz çökerek. Öç alıcı Meryem diye bağırdık. Mızrağını kaldır ve suçluyu vur. Dış avluda toplandık. Baktık ki o Yudas olan Zahiras yok. Hepimiz bizi o yaktı o diye bağırarak onu bulmak üzere dağıldık. Bütün gün aradık yok. Bütün gece aradık yok. Bu sabah gün ağaracağına yakın yine küçük kiliseye gittik. Bir de ne görelim? Hristiyanlarım, Tanrı'nın belirişi tanrısal mucize. Zahiras Meryem'in ayakları dibinde ölü yatıyordu. Meryem'in tuttuğu mızrağın ucunda da iri bir damla kan vardı. Köylüler ulu tanrı, ulu tanrı diye mırıldanıyor, yere yatıyor ve ver yansın ediyorlardı tapınmayı. Keşiş yutkunarak konuşmasını sürdürdü. Daha korkuncu da var. Şeytanın götürdüğü herifi kaldırmak için eğildiğim zaman hepimizin ağzı açık kaldı. Meryem saçını, sakalını ve bıyıklarını Frank papazı gibi tıraş etmişti. Gülmemek için kendimi zor tutarak döndüm, zorbaya baktım alçak sesle. Allah'tan korkmaz herif dedim. Zorba gözleri sulanmış bir halde keşişe bakıyor, coşku içinde birbiri arkasına istavroz çıkarıyordu. Üstelik de şöyle mırıldanmaktaydı. Büyüksün Tanrım, büyüksün Tanrım ve yarattıkların mucizelidir. 5. kaset 2. yüzün sonu.